Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, Ahval Forum'a hoş geldiniz. Ben Yavuz Baydar. Koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla birlikte Türkiye'de büyük bir kriz baş gösterme temayülünde, eğiliminde, gecikmeli bile olsa Erdoğan hükümetinin ve devlet kurumlarının peş peşe bazı önlemleri uygulamaya koyduğu ve giderek OHAL benzeri bir rejime doğru ilerlenmekte olduğu da anlaşılmakta. Ama baş edilmesi gereken sorunlar da büyük. En az 145 bin vakanın, bu Medipol verileri bunlar, en az 145 bin vakanın ortaya çıktığı biliniyor. Sağlık sektöründe yaşanan sorun, sıkıntı bir yanda, sosyal disiplini sağlama meselesi bir öbür yanda ve belki de en önemlisi 300 binden fazla mahkumu barındıran cezaevlerinin durumu öbür yanda. İnsan hakları kuruluşlarına göre yaklaşık 50 bini siyasi mahpus konumunda bu 300 bin mahpusun. Krizin yönetiliş biçimi ve özellikle cezaevleri konusunda görüşleri paylaşmak üzere konuklarımla birlikteyim. Hukukçu Eren Keskin, hoş geldiniz Eren Hanım.
Merhaba, sağ olun.
Profesör Ahmet İnsel, Fransa'dan. Merhaba Ahmet Bey.
Merhaba.
Ve eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay. Ertuğrul Bey, siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, şöyle başlayalım. Nasıl sizce, Türkiye'den başlayalım ve biraz ikimiz, Ahmet Bey ile ben Fransa'dayız, sizler Türkiye'desiniz. Belki mukayese yapma imkanı da olur ama Eren Hanım'la başlayalım. Nasıl yönetiliyor bu kriz şu ana kadar? Neler sizi en çok endişelendiriyor, kaygılandırıyor ileriye yönelik olarak?
Evet, bir kere belirsizlik ortamındayız. Son derece açık. Vaka sayısı konusunda ben asla doğru bilgilerin verildiğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de test yapılmıyor. Test yapılmadan nasıl verilere ulaşılabilir? Bu gerçekten çok şaşırtıcı. Ayrıca bizim çalıştığımız alanlar açısından çok fazla sorunlar var. Örneğin cezaevleri, hukuki işlemler tamamen durmuş durumda. Yani belirsizlik ve bilgi yetersizliği. Herkes Sağlık Bakanı'nın çok verimli çalıştığını söylüyor ama ben buna katılmıyorum. Yani gerçek verileri bilmediğimiz için de bence hastalık da çok doğru anlatılmıyor. Herkes sokaklarda yine, yani kurallara da çok uygun davranılmıyor. Çok değişik bir durum yaşıyoruz. Daha önce hiç yaşamadığımız, benzerini yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz açıkçası.
Peki Fransa'ya geçelim. Ahmet Bey, biraz Fransa'yı temel alarak, buradan başlayarak Türkiye'de kriz, şu andaki bu salgınla ortaya çıkan, büyüyen daha doğrusu, zaten kriz vardı da ülkede, derin bir kriz. Nasıl yönetiliyor, nasıl görünüyor dışarıdan?
Bu tür krizlerin yönetilmesi için daha önceden öngörüde bulunup tedbirlerin alınması lazım. Mesela Fransa'da da kriz çok iyi yönetilemediği ortaya çıktı. Çünkü sağlık harcamalarındaki kısıtlamalar, özellikle hastane yatak sayısının zaman içinde azaltılması, maske stoğunun azaltılması gibi geçmişte alınmış kararlar bugün yönetim imkanını, sağlık afetinin yönetimi imkanını kısıtlıyor. Diğer taraftan Türkiye'de biraz evvel Eren Hanım'ın söylediği gibi test yapılamıyor. Çünkü test yapılacak elde malzeme yok. Fransa'da da aynı şey söz konusu. Fransa'da test sayısı az olduğu için ortaya çıkan hasta sayısı az gözüküyor. Ama herkes biliyor ki şu anda en tehlikeli durumda olanlar, belki ağır hastalar, ölümcül durumda olanlar belki ağır hastalar ama salgının yaygınlaşması açısından en tehdit teşkil eden kişiler hasta olup da hastalığını
farkında
veya virüsün bulaştığı, kendisinin belki hiçbir zaman hasta olmayacağı veya çok ayakta, kendisinin fark etmeden bile hastalığı atlatabileceği, ki bunun sayı oranı hasta olanlar arasında 60-70'e varıyor. Bu kişiler, yani test edilmeden, kendisinin de hasta olduğunu bilmeden veya kendisine virüs bulaştığını bilmeden bende bir şey yok deyip dışarıya çıkan, başkalarıyla temas eden kişiler. Bunlar gerçekten hastalık taşıyıcılar şu an. Ve bunun, bu konuda maalesef bilinçlenmek de çok kolay değil. Yani Türkiye'de hem bu konuda yeteri kadar bilgi verilmiyor, ama bilgi verilen Fransa gibi bir ülkede bile bunu dikkate almayan çok geniş bir kesim var maalesef. Ve o yüzden zorlayıcı tedbirler almak zorunda kalıyor ülkeler. Giderek bütün ülkelerde sokağa çıkma kısıtları yanında cezalar olarak getiriliyor. Fransa'da işte pazartesi akşamından beri sokağa çıkma yasağı değil ama sokağa çıkma kısıtı var. Evet. Çok sınırlı gerekçelerle sokağa çıkabiliyorsunuz. Ve bu gerekçelerin dışında sokağa çıktığınızda polis sizi ihtar ediyor. Eğer ikinci kere tekrarlarsanız para cezası var ve az bir para cezası değil. 138 euro para cezası var. Ve bu para cezasının artması bekleniyor. Tabii maalesef bu düşündürücü bir şey. Çok özgürlük kısıtlayıcı önlemler almak zorunda kalınıyor bu yüzden. Ama test yapılmadığı için, test yapılabilse belki özgürlük kısıtlayıcı önlemlere daha az ihtiyaç olacak. Çünkü sadece virüsün bulaştığı kişilerin karantinaya alınması yeterli olacak. O da toplam nüfus içinde belki %1, belki %2, belki %5. Bütün nüfusu kısıtlamak gereği doğmayacak ama bunun yapabilmek için önceden hazırlıklı olmak lazım. Elde evet. Test imkanlarının olması lazım. Güney Kore'de olduğu gibi. Yani Güney Kore'de 22 bin test yapılıyor. Evet. 22 bin test yapılıyor Güney Kore'de. Ve bu tür özgürlük kısıtlamaları da çok az uygulanıyor, uygulanmıyor. Fransa'da, yani Türkiye'ye baktığımız zaman burada tabii daha da vahim bir olgu. Verilen verilerin doğruluğuna inanmak zorluğu var, eksiği
güven,
var.
Güven eksikliği var, evet.
Evet, güven. Fransa'da bu yok. Doğrusunu söylemek gerekirse Fransa'da güven eksikliği yok. Yani hükümetin hasta sayısını, yani hastaneye yatmış hasta sayısını, ölen, bu hastalıktan ölen kişi sayısını ve elindeki imkan, müdahale imkanlarını falan, bu konularda bir kısıtı bilgi sakladığını kimse düşünmüyor. Ama hükümeti daha önce önlem almadan dolayı ciddi biçimde suçlandığını söylemeliyim.
Evet.
Niye bu kadar geç beklediniz? Bu ortaya çıktığında, yani Şubat ortasından itibaren bu önlemleri alabilirdiniz diye söyleniyor. Türk için ise maalesef zaten bütün konularda geçerli olan bu kamu yöneticisinin sözünün inandırıcılığının olmaması, bunun da nedenleri var olmaması için. Yani sadece bir toplumsal şey değil bu, hayal değil, gerçekten doğruyu evet. Eksik söyleyen bir yönetici kesimimiz var. Evet. Bu tabii daha büyük endişeleri ve gereksiz davranışları da yol açıyor.
Peki.
Şeyler konusunda ise biraz evvel siz sabahleyin konuştunuz. Eren Hanım daha detaylı anlatacaktır. Tabii hapishanelerin durumu da son derece vahim.
Çünkü, ona tekrar bir sonraki tamam. Hani soru turunda gelelim.
Yani sonuçta ben Türkiye'de bir güven eksikliği var. Kamu otoritesinde güven eksikliği var ve bu güven eksikliği temelsiz bir şey değil. Bu güven eksikliğinin somut gerekçeleri var. Dayanıklı gerekçeleri var. Kapalı toplum olduğu için de maalesef biraz da şunu da belirtmemiz lazım. Toplumun bir kesiminde inanılmaz bir bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz.
Tebekkür.
Hakim. Bu da aslında hem bilgi eksikliği hem bilinç eksikliği.
Evet.
Peki. Biraz da bence kadercilikten kaynaklı.
Evet. Ertuğrul Bey, siz ne düşünüyorsunuz şu ana kadar ortaya çıkan Türkiye manzarası ile ilgili?
Arkadaşlarım gibi düşünüyorum Yavuz Bey. Türkiye'de olayın varabileceği vahim boyutları yeterince görememekten kaynaklanan bir vurdum duymazlık, hatta garip bir özgüven havası var. Bazı kamu yöneticileri, bazı önemli kanaat önderleri bu vurdum duymazlığı ve gereksiz özgüven gösterisini de bir anlamda destekliyorlar. Türkiye tabii bu konuyu hem ölçümlemekte, yani testle, bilimsel yöntemlerle araştırmak alanında ölçümlemekte, hem de bilgilendirmekte çok geriden takip ediyor dünyayı. Aslında biz bugün bu işi ciddiye aldığımızın üzerinden 10 günü, bir haftayı 10 günü yeni doluyoruz. Bizdeki gidiş İtalya'yı andırıyor. Bunu bilim insanları, ciddi insanlar da söylüyorlar. Yani bu hızla, bu geometrik artışla devam edersek önümüzdeki 10-15 gün sonra rakamlar çok önemli boyutlara gelebilir. Ama ne yazık ki okulların tatil edilmesinde, dışarı çıkmanın engellenmesinde ya da işte çıkmamanın özendirilmesinde, toplulukların bir araya gelmesinin doğru olmadığının açık bir biçimde belirtilmesinde çok geriden geldik. Bu hafta cuma namazları Türkiye'de artık kılınmadı. Radikal, önemli bir karar aldı belki bence kamu burada. Ama geçen hafta Diyanet İşleri Başkanı insanları bu konuda tedbir alın diye camiye çağırdı. Bu konuda tedbir alın diye camiye çağırmak bu işin ciddiyetini kavramamakla eş bir görüntü. Bugün ilk defa duydum ben. 15 dakikada ölçümleme yapılabilecek olan kitler test aletleri Türkiye'de artık devreye girecekmiş ve galiba test yapabilecek merkezlerin de sayısı geçen haftaya göre iki katına çıkıyormuş. Bunlar önemli gelişmeler, iyi gelişmeler ama geç gelişmeler. Temenni ediyorum ki bu benim biraz yadırgadığım özgüven haklı çıksın. Yani gerçekten bize fazla bir şey olmasın. Ama İspanya'yı, İtalya'yı gördüğümüz zaman bütün bu vurdum duymazlığın nereye mal olabileceği açıkça gözüküyor. Dünyada işi iyi yöneten ve yönetemeyen önümüzde örnekler var. Çin'de ortaya çıktı, Güney Kore iyi yönetti, Singapur iyi yönetti gözüküyor. İtalya ve İspanya yönetmedi, Fransa da çok parlak değil, Almanya iyi yönetti. Yani iyi örneklerden bizim dersler çıkarmamız gerekiyor. Temenni ediyorum ki yani bazılarının beklediği gibi büyük boyutlara varmasın. Ama ben konuştuğum tıp mensubu arkadaşlarımdan da aldığım bilgilerle kaygı duyuyorum. Bütün toplumun bir büyük yasak kampanyası başlamadan kendi iradesini kullanarak dışarı çıkmamak konusunda, sosyalleşmeyi azaltmak konusunda hem kendisini hem çevredekilerini korumak konusunda daha bir duyarlılık paylaşması önümüzdeki günlerde inşallah gerçekleşir. Ama geçen akşam gördüğümüz asker uğurlama törenleri ya da buna benzer bugün biraz havanın ısınmasıyla gördüğümüz pikniklere gitmeye gayretleri Türkiye'nin hala olayın ciddiyetini yeteri kadar kavramadığı kaygısı yaratıyor bende.
Evet.
Bakalım.
Genel tablo böyle. Kültürel farklılıklar da var tabii ülkeler arasında, toplumlar arasında. Fransa toplumuyla Türkiye toplumu başta din olmak üzere çok farklı kültürel kalıplara sahip veya diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, ama bir somut bir soruna dönelim. Çünkü aciliyet sıralaması ortaya konulduğu vakit bu 24-36 saattir ortaya çıkan ve giderek kabaran bir sosyal kampanyaya dönüşmüş vaziyette cezaevlerindekilerin durumu ne olacak? Çünkü herkes net bir şekilde raporlardan, araştırmalardan, gözlemlerden biliyor ki cezaevlerindeki, Türkiye'deki cezaevlerindeki şartlar standartlara uygun değil. Ve orada pek çok bakımdan insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar, sağlık başta olmak üzere. Şimdi öyle anlaşılıyor ki AKP, MHP ile müzakereler üzerinden bu konuyu, ne yapılacağı konusunu, cezaevlerinden acaba söylediğimi 50 binden fazla siyasi mahpusun bulunduğu cezaevlerinden başta tutuklular olmak üzere, yaşı 60'ın üzerindekiler başta olmak üzere ne yapacak? Tahliye edilecek mi? Bunlar arasında kategorizasyon yapılıp adi suçlular mı serbest bırakılıp öbürleri tutulacak? Böyle bir kargaşa var. Bir de bu konuyu meclise getirip vakit kaybetme diye adlandırılan eleştirmenler tarafından bir sürece sokma durumu var. Eren Hanım, burada ne yapmak gerekiyor sizce? Yani bu mesele acil, onda herkes herhalde mutabık ama evet. Ne yapmak gerekiyor?
Evet, şimdi biz insan hakları savunucuları olarak zaten bir kampanya başlattık dün akşamdan itibaren. Ayrımsız olarak cezaevleri boşaltılsın dedik. Şimdi çok fazla hasta mahpus var bir kere cezaevlerinde. Maalesef...
Yaklaşık bir sayı verebiliyor muyuz?
2000'e yakın diyebilirim. Şöyle, Türkiye'de gerek hastalıkların gerek işkence olaylarının tespitinde resmi bilirkişilik kurumu olan adli tıp raporlarıyla davranıyor hakimler ve savcılar. Maalesef adli tıp siyasal iradeye bağlı. Yani bağımsız hekim raporu niteliğinde değil adli tıbbın verdiği raporlar ve adli tıp ölüm durumunda ölüm tehlikesi olan birçok hastaya cezaevinde yatabilir raporu veriyor. Böyle birçok insan var cezaevlerinde. Bunun dışında her zaman cezaevine gidip gelen insanlar olarak şunu çok iyi biliyoruz ki hiç steril olmayan bir ortam cezaevleri ortamı. Herkes aynı yemekleri yiyor, sürekli gardiyanlar dışarıdan geliyorlar toplu taşımaya binerek. Bu insanlar sürekli gardiyanlarla iletişim içinde ve birbirleriyle iletişim içindeler. Yani koronavirüsün yayılması için aslında en uygun ortam cezaevleri. Şimdi burada şu anda Türkiye Cumhuriyet Devleti yeni bir infaz paketi hazırlıyor ve görüyoruz ki yine sadece kendi istedikleri mahpusları infazını değerlendirecekler ve iyileştirecekler. Ama siyasi mahpuslar, ifade özgürlüğü ihlali nedeniyle cezaevinde olanlar, bunlar cezaevinde kalmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Şimdi burada yapılması gereken şu. Şimdi herkes benim suçluluğum senin suçlun olarak bakamaz. Eğer yaşam hakkını ciddiye alıyorsak, cezaevleri herkes için tehlikeliyse devlet ağır suçlar için başka yöntemler bulabilir. Örneğin ev hapsi gibi. Ama cezaevlerinin boşaltılması gerekiyor. Burada bir ayrım yapılamaz. Bu nedenle biz böyle bir kampanya başlattık. Bazı kesimlerden eleştiriler de aldık. Şöyle ki, örneğin kadın cinayeti işleyenler de mi dönsün evlerine diye. Onlar için devlet değişik önlemler alabilir bazı suçlar için. Bunu söylüyoruz. Ama yaşam hakkıysa aslında bu idam cezasına bakış gibi bir şey. Yani şunlar kalsın, bunlar çıkarılsın. Onlar ölebilir, bunlar yaşasın diyemeyiz. Eğer yaşam hakkını savunuyorsak, eğer idam cinayettir diyorsak burada da aynı mantıkla bakmamız gerekiyor. Cezaevleri tehlikeli ve onların hepsi devlet korumasında insanlar. Bütün sorumlulukları devlette. Madem ki böylesine büyük bir tehlike var, bu önlemi devlet almak zorunda.
Evet, yani Human Rights Watch, İnsan Hakları Gözlemevi rakamlarına göre bu 50 bin küsur siyasi mahpusun, evet, 33-34 evet, bini Gülen Hareketi mensupları, onun tabanı, büyük ağırlıklarında evet, kadınlar, çocuklar, bebekler evet, var. O 10-12 bin kadarı Kürt Siyasal Hareketi evet, bağlantılı evet, olarak. Tabii onun dışında evet, gazeteciler var, yargıçlar var, yargı mensupları var. Evet, işte liberaller var, demokrat muhalifler var evet, vesaire vesaire. Böyle bir evet, bir yapıdan söz ediyorum. Bunun dışında tabii sizin az önce sözünü ettiğiniz evet, 50 evet, bin kişinin dışında kalanlar da var.
Evet.
Ama
evet,
tutuklular herhalde burada oransal olarak hapishanelerde hükümlülerden daha fazla evet, görünüyor. Biraz böyle bir durum var. Çünkü çok uzun, evet, ağır işleyen bir yargı süreci söz konusu.
Evet. Tutuklular için zaten yetkili olan mahkemeler. Şimdi bizler ortak dilekçeler hazırlıyoruz. Tüm tutuklular için bu dilekçeleri pazartesi gününden itibaren yoğunluklu olarak vermeye başlayacağız. Tabii yargının bu kadar bağımlı olduğu bir coğrafyada nasıl karar verecek hakimler bunu bilmiyoruz. Çünkü hakimler bir kere her şeyden önce hakimler bağımsız değil. Korkuyorlar. İşimden edilirim, görevden alınırım diye herkes bir yerden ışık bekliyor. Yani yargının bu kadar bağımlı olduğu başka bir süreç ben hiç hatırlamıyorum. Özellikle bir savunma makamı olarak savcıların ve hakimlerin odalarına dahi giremiyoruz artık. Güvenlik bizi karşılıyor kapıda. Yargının bir tarafı tamamen yargıdan uzaklaştırıldı. O nedenle çok büyük bir belirsizlik var. Bilmiyoruz. Siyasal irade karar verecek. Yargıçlar da ona göre davranacaklar.
Peki.
Bekliyoruz biz de.
Ahmet Bey, şimdi burada tabii bilgiler geliyor, size de bilgiler geliyor. İşte terör suçluları muaf tutulsun, yani onlar içeride kalsın, diğerleri çıksın diye deniyor. Ardından bu terör suçlarının dışında bir de eklemlenen devlete karşı işlenmiş suçlar kategorisi de aynı şekilde muaf tutulsun, onlar da kalsın deniyor. Bir de şu var, yani acaba bu meclise gitsin, mecliste işte siyasi partiler uzlaşma sağlasın da ondan sonra mı bir bu iş uygulamaya konsun diyenler var. Bir de şöyle bir şey var. Yani saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirsin ve yargıçlara doğrudan doğruya Adalet Bakanlığı tarafından telkinde, tavsiyede, öneride ya da direktifte bulunulsun ve bir an önce bu iş hızlansın diyen bir görüş var. Nasıl özetlemek lazım bunu ve bunun çıkış yolu ne?
Demokratik hukuk devletinde olsaydık bu ikinci söylediğiniz zaten olmaması gerekirdi. Yani Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı'na emir verecek, Adalet Bakanı da yargıçlara tavsiyede bulunacak diye bir konuşma olmamız gerekirdi. Meclisten bununla ilgili bir infaz yasasının değişmesi, kanunun çıkması hızla beklenirdi. Şimdi tabii Türkiye'de böyle olmadığı için biz bu başkanlık sisteminin zararları kadar hızlı karar alma mekanizmalarına başvurma ihtiyacı duyuyoruz.
Böyle bir paradoks var, evet.
Paradoks durum. Ama yani Eren Hanım'ın söylediği gibi yargıçların hiçbir şekilde bağımsız olmadığı bir yerde, Adalet Bakanı'nın da değil, Cumhurbaşkanı'nın kendisinin tamam serbest bırakın demedikçe yargıçların böyle bir karar vereceğini kendi başlarına, halbuki infaz yasası buna şu halde, bugünkü halde izin veriyor olsa da, tutuklar için bahsediyorum, yargıçların hiç böyle bir karar vereceğini zannetmiyorum. Maalesef. Yani tahliye kararı veren yargıçlar hakkında HSK'nın soruşturma açtığı bir yargı sistemimiz var. Hangi yargıç burada cesur davranıp şey yapabilir? Maalesef. Yani tabii isteriz yargıçların cesur davranmalarını ama onlar da tehdit altındalar. Dolayısıyla burada gerçekten bir kere Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi anlamlı olacak ve o konuda benim kaygılarım var. Çünkü Cumhurbaşkanı kindar birisi ve kendisinin kin duyduğu çevrelere yönelik, bunlar siyasi olabilir, bireysel olabilir, dini nedenlerle olabilir ve başka nedenlerle olabilir. Bunları dışında tutmak isteyecektir. Ben bu çevreleri dışında tutmanın sınırlanmasının mecliste bütün partilerin onayıyla geçen bir yasa tasarısının daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü muhalefet ne der, MHP ne der, İYİ Parti ne der gibi endişeleri daha az giderir. Ama burada tabii maalesef şöyle bir şey çıkacaktır. Ondan çok endişeliyim. Muhalefet partilerinin de katıldığı bir infaz yasası değişikliği birdenbire bu kapsam dışı kalanları içeride bu tehdit altında kalmalarını meşru kılar hale gelecek. O da çok sorunlu bence aynı zamanda. Yani Eren Hanım'ın dediği gösterdiği görüş açısını bütünüyle paylaşıyorum. Yani burada yok o hafif suçtur, bu bizim suçlu görmediğimizdir, bu muhakkak ağır suçludur, cinsel suçlar ayrı tutulmalıdır, devlete karşı suçlar olmamalıdır, hırsızlık olabilir falan. Bu öyle olmaz. Çünkü burada hapiste olan kişinin hayatını korumakla devlet ve toplum yükümlü. Sadece devlet değil, toplum da yükümlü. Dolayısıyla burada başka önlemler alarak eğer suçlunun toplum içinde dolaşması açısından sakıncalar varsa bunun önlemleri alarak ama o kişinin hayatını koruyarak bir karar alınması gerekir. Tabii ben biraz pesimistim bu konuda. Biraz evvel dediğim gibi yani çok kindar bir yönetimin başı var. Ve bu kindarlık üzerinden bazı çevreleri gebersinler düşüncesi içinde olduğu kanaatindeyim.
Evet. Bu arada saat de tıkır tıkır işliyor tabii. Sadece bizim programımızda süremiz azalmıyor. Aynı zamanda virüsün yayılma hızı genel olarak baktığımızda hızlı karar alınmasını gerektiriyor. Yani önlem demek başlı başına yeterli olmayabilir. Acil önlem dendiği vakit bir şey biraz anlam kazanıyor. Sonuna geliyoruz. Ertuğrul Bey, siz ne öneriyorsunuz? Bu meclise gidiş bir anlamda ipe un sermeyi de yani tabiri caizse beraberinde getirecek bir şey. Çünkü kimse sorumluluğu tam olarak üzerine almak istemeyecek. Hala bir farkındalık eksikliği var siyasi aktörlerde. Ne diyorsunuz? Nasıl bir çıkış yolu bulmak lazım bu cezaevlerindeki meseleye bir soru çözüm bulmak
için? Geçen haftadan bu yana bu konuda biraz daha kısıtlı çerçevede görüşlerimi yazıp anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlarımızın söylediği teorik olarak doğru, çok saygıyla karşılıyorum. Özellikle İnsan Hakları Vakfı'nın kampanyasından da haberim var. Ama Türkiye gerçekleri çerçevesinde bunu olabilecek gibi görmüyorum. Yani bütünüyle ceza ve tutukabilirlerinin boşaltılması talebi gerçekleşmeyecek bir talep olarak gözüküyor bana. O yüzden biraz daha gerçekçi sınırlar içinde kalıp sonuç almak mümkün müdür diye düşünüyorum. Bir kere iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Tutuklular var ve hükümlüler var. Toplumun önemli bir kesimi bunları da birbirine karıştırıyor bazen. Tutuklular için, bence tutukluların tahliyesi için bir yeni yasaya ihtiyaç yok. Mahkemelerin takdir yetkisini rahat kullanmalarını sağlayacak bir ortama ihtiyaç var. Arkadaşların söylediği de doğru. Aslında tutuklamanın koşulları belli ama bugün bu boyutlar çok ileriye götürüldü. Bu da siyasi mahkemelerin siyasi baskı altında kalınmasından kaynaklanıyor. Olağan bir ortamda olsak yargı bu ortamda takdir eder. İnsanların tutuklama bir tedbirdir çünkü. Tutuklama bir ceza değildir. Bu tedbirin hayati bir tehlike yaratmaması gerekir. Hiçbir tedbir hayati tehlike yaratamaz. O yüzden salıyorum ben tutukları diyebilir. Ama bunu diyecek bir ortam yok. O yüzden Adalet Bakanlığı ve HSK bunu özendirecek bir tavır açıklarsa, Cumhurbaşkanı veya bu birimler tavır açıklarsa, mahkemeler de bu konuda tutuk. Mahkemeler tutuklu demek istemiyorum ama hakimler tutuk davranıyor. Çünkü tahliye ettikleri zaman, insanları beraat ettirdikleri zaman, başlarına neler geldiği zaman zaman, eğer siyasi iktidar bu kararı desteklemiyorsa biliniyor. O yüzden tutuklamayı kaldırıp bu tedbirin gerekmediği ortamlarda bunu ortadan kaldırıp insanları evlerine, özgürlüklerine kavuşturmak konusunda bir tavır geliştirirse siyaset, tutuklama konusunda ciddi bir nefes alabileceğimizi, böylece de ceza ve tutuk evlerindeki sayının bir ölçüde azalmasıyla bir rahatlığa hiç olmazsa kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Hükümlülerin çıkması için yasa gerekiyor tabii. Yani çünkü hükümlülerin hangi koşullarda bu infazın uygulanacağı yasayla belirlenmiş. Yeni bir düzenleme yapacaksak o zaman yeni bir yasa gerekiyor. Yeni bir yasa işi uzatıyor sizin dediğiniz gibi. Orada hangi pazarlıklar döner, hangi karşılıklı kısıtlamalar devreye girer. Çok kestiremiyorum. Ben bir an önce tutuklularla ilgili bu rahatlığın sağlanması ve çünkü insanlar yani belli kısıtlarla söyleyeyim. Belki arkadaşlar katılmayacaklar ama yani cinsel suç değil ya da öldürme eylemi, şiddet yoksa yani bir dolu insan ne diye tutuk evinde şu anda zaten? Gazeteciler, yazarlar, düşünce suçluları, işte siyasi fikrinden ötürü içeride bulunanlar. Bunların olağan olarak zaten normal olarak tutuklu olmaması gerekiyor. Yani bir nefes aldırsın ceza ve tutuk evlerine. Sonra infaz yasasını yapsınlar. O infaz yasasında bir takım kısıtlamalar getirecekler ama o kısıtlamalar geçmiş infaz yasalarında gördük. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen kaldırılacak. Bir nefes alınacak. Ceza ve tutuk evleri bu olağanüstü koşullarda tümüyle boşaltılsın. Bu Türkiye'de kolay kolay olmayacak bir şey. Ama hiç olmazsa rahatlasın. Yani içeride kalanlar birbirleriyle tıkış tıkış yaşamasınlar. Koğuşların sayısı azalsın. Masallardaki insanlar omuz omuza dip dibe bir karavanaya kaşık sallarken karşısındakinden hastalık kapmayacak mesafelerde oturmayı sağlayabilsinler. Bu bile şu anda belki yeterli değil ama bize nefes aldıracak. O yüzden çok hayati bir eşikte olduğumuzu düşünüyorum ve tutuklarla ilgili bence hiç beklemeden, yasa falan beklemeden pazartesine itibaren bu hafta içinde çok ciddi bir takdir hakkının mahkemelerce kullanılmasının çok çok zorunlu, çok zaruri, çok insani bir eşikte olduğunu düşünüyorum. İnfaz evet. Yasası da inşallah insaflı çıkar. Onun nasıl evet. çıkacağını bilmiyorum çünkü öneriyi bilmiyorum. İnfaz yasasından çok da fazla bir şey beklemiyorum. Maalesef bence toplumun ve vicdanlarımızın çok arzu etmediği bir takım suçların failleri çıkabilir. Ya bunlar niye içeride dediğimiz bir dolu insan da içeride kalabilir? Böyle bir kaygı da taşıyorum.
Peki, çok kısa süremiz kaldı. Eren Hanım, ekleyecek bir şey varsa sizden alalım son sözü. Çok kısa.
Tekrar söylüyorum, denemediğimiz, deneyimlemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. maalesef son derece otoriter bir yönetim şu anda söz konusu. Bu bizi daha da belirsizliğe itiyor. Bekliyoruz. Yani en öngörüsüz, en çaresiz, en korunaksız hissettiğimiz dönemi yaşıyoruz. Bunları söyleyebilirim en son.
Cezaevlerinde bazı koğuşların karantina koğuşuna çevrildiği yolunda haberler gelmeye başladı.
Evet, bazı böyle bilgiler geliyor. Hasta mahpusların olduğu bilgileri geliyor. İsimlerini açıklayamıyoruz ama ailelerden çok sayıda böyle bilgi alıyoruz. Son derece tehlikeli bir süreç.
Peki. Yine bir dakikamız kaldı aşağı yukarı. Evet, dinliyorum.
Oğuz Bey, çocuklu kadınlar var örneğin. 700 kadar çocuk var içeride. Evet. Yani onları tutmanın hukuki, insani, vicdani hiçbir gerekçesi olamaz. Onlardan başlanabilir. Hastalardan evet. başlanabilir. Yaşlılardan başlanabilir. Yani bir an önce eğer yani bu cezaevleri hastalık saçan bir merkez olmaktan kurtarılsın. Hem dışarısı için hem içerisi için. Daha sağlıklı bir ortamı hiç olmazsa sağlayalım diyorsak evet. Bunun için yasa beklemeden atılacak adımlar var ve önümüzdeki hafta içinde umarım ve dilerim ki bunlar da geç kalmadan atılır.
Peki Ahmet Bey, iki cümle de sizden alalım.
Cezaevleriyle ilgili söyleyeceklerimizi söyledik zannediyorum. Evet. Ben esas daha genel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz toplum olarak da kendi sorumluluğumuzu alma kapasitesine sahip miyiz değil miyiz sınavını yaşıyoruz. Yani bir çok ağır zecri zorunlu yaptırımcı tedbirler olmadan yani sokağa çıkma kısıtları, cezalar, hatta belki bazı dönemlerde sokağa çıkma yasağına başvurmak ihtiyacı yaratmadan toplumsal olarak böyle bir öz disiplin sağlayabilecek miyiz? Burada da şunu sormak istiyorum herkese.
Çok kısa alayım. Evet.
Dinleyecek olan kişilere yani sağlıklı gözüne hasta olmayan kişilerin burada son derece büyük sorumluluğu var. Çünkü hasta olanlar zaten kenara çekilecekler. Kendilerini karantinaya alacaklar. Toplumun peki. büyük çoğunluğu hasta olmayanlar, kendilerini hasta hissetmeyenler esas sorumlu davranmak peki. ve kendileri bütün olduğu kadar başkalarıyla temas kurmayacak bir evet. zor dönem, bilmediğimiz bir dönem ama burada toplum olmak sıfatını taşıyıp taşımadığımızın da denemesini yaşayacağız.
Peki. Süremiz doldu dolacak. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Eren Keskin, Ertuğrul Günay ve Ahmet İnsel. Tekrar görüşmek üzere.
Ahval i̇yi günler.
Herkese sağ olun. İyi günler. Herkes kendisine dikkat
edin. İyi günler. Sağ olun.
İyi günler. Sağ olun. Oğuz Bey, teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.